Ayrım 47.
Sayfa 438. O zaman ben de kalmayı kabul ettim ve güzel bir pazar sabahı kırlara doğru koyulduk. Onu, yani Robinson'ı ortamıza alıp koluna girmiştik. İstasyonda ikinci mevki bilet aldık. Ne var ki kompartımanda yine de üçüncü mevkideki gibi ağır bir sarımsak salam kokusu vardı. Saint-Jean adında bir beldeydi indiğimiz yer. Madelon buraları biliyor gibiydi. Hemen de dört bir yandan gelen tanıdıklarına rastladı. Güzel bir yaz günü olacağı benziyordu besbelli. Gezerken bir yandan da gördüklerimizi Robinson'a anlatmamız gerekiyordu. Burası bir bahçe, şurada bir köprü var, üzerinde de bir balıkçı. Hiçbir şey tutamıyor oltasıyla. Aman bisikletliye dikkat. Öte yandan patates kızartması kokusu ona hemen yönünü bulduruyordu. Hatta bir de porsiyonu 10 paradan patates kızartması satan bir birahaneye bizi sürükleyen de o oldu. Robinson bildim bileli patates kızartması severdi, tıpkı benim gibi. Pek Parisyen bir zevktir patates kızartması merakı. Madelon'a gelince o vermutu yeğliyordu. Hem de sek, yanına da bir şey istemeden. Güneyde nehirlerin keyfi yerinde değildir. Sanki acı çekerler boyuna kurumaktadırlar. Dağ tepe, güneş balıkçılar, balıklar, gemiler, küçük çukurlar, çamaşırhaneler, üzümler, salkım söğüt, her şey peşlerindedir. Herkes ister. Hepsi aşırı miktarda su ister onlardan, öyle olunca da nehrin yatağına fazla su kalmaz. Kimi yerlerde gerçek bir ırmaktan ziyade az çok su basmış bir yolu andırırlar. Madem ki keyif çatmak için gelmiştik, acele edip biraz da biz bulmalıydık ondan. Patateslerimizi mideye indirir indirmez öğle yemeğinden önce bir sandal sefasının keyifli olacağına karar verdik. Ben kürek çekecektim tabii, o ikisi de el ele karşımda. Robinson ile Madelon. Böylece kendimizi suların akıntısına bıraktık. Öyle derler ya hani, şurada burada dibe sürterek, kız çığlık çığlığa, öteki de bayağı tedirgin. Sinekler yine sinekler. Nehrin dört bir tarafını dört gözle gözetleyerek mahcup mahcup kuyruk sallayan kız böcekleri. Serseme çeviren, tüm yüzeyleri buharlaştıran bir sıcaklık. Üzerinden kayıp geçiliyordu. Şuradaki uzun yassı girdaplar, ötedeki kuru dallar. Sadece güneşin fazla kavuramadığı kimi ağaçların kenarında zar zor kıstırılıp az çok nefes aldıran gölge öbeklerinin peşinde kıyısından sıyırarak geçilen yangın yerine dönmüş sahiller. Konuşmak daha da çok terletiyordu insanı. Bundan fazlası mümkünse tabii. Ancak kimse de eziyet çektiğini söylemeye cesaret edemiyordu. Nehir gezintisinden ilk sıkılan Robinson oldu doğal olarak. Ben de bu durumda gidip bir lokantanın önüne yanaşmamızı önerdim. Bu cinliği tek akıl eden biz değildik. Aslında kanalın iki kapak arasının tüm balıkçıları bizden önce çoktan kurulmuşlardı bistroya. Aparatiflerine kıskançça yapışmış, soda sifonlarına sıkı sıkı sarılmış. Robinson, seçmiş olduğum bu kafenin pahalı olup olmadığını bana sormayı içine sindiremiyordu ama onu derhal bu sıkıntıdan kurtararak tarifenin asılı olduğunu ve fiyatların gayet makul düzeyde olduklarını belirttim. Doğruydu da, Madeloncuğunun elini de artık hiç bırakmıyordu. Şimdi rahatlıkla söyleyebilirim ki bu lokantada yemek yemiş kadar hesap ödediysek de aslında tıkınma arzumuz teşebbüs aşamasında kalmıştı. Önümüze getirilen yemeklerden hiç söz etmesek de olur. Hala oldukları yerde duruyorlar. Öğleden sonrası programı için Robinson'la birlikte balığa çıkmak bize gereğinden fazla iş çıkaracaktı ve zaten oltasının mantarını bile göremeyeceği için onu da boş yere üzmüş olacaktık. Öte yandan benim de bu sabah seansından sonra kürek çekme işinden sıtkım sıyrılmıştı. Bu bana yetmişti. Afrika nehirlerinden kalma alışkanlığımı yitirmiştim. Her alanda olduğu gibi bu konuda da yaşlanmıştım. Dolayısıyla uğraşlarımız biraz çeşitlendirmek için kıyı boyunca basit bir yürüyüşe çıkmanın bile bize bayağı iyi geleceğini iddia ettim. Hiç olmazsa şu bir kilometre öteden görülen yüksek otlara kadar, adeta bir duvar oluşturan kavakların yanında. Böylece tekrar yola koyulduk Robinson'la kol kola. Madelon ise birkaç adım önden gidiyordu. Otların arasında yürümek için böylesi daha kolaydı. Nehrin bir kıvrımında akordeon sesi duyduk. Bir mavnadan geliyordu ses. Nehrin tam bu noktasına yanaşmış çok güzel bir mavnadan. Müzik Robinson'ın ilgisini çekti. Onun durumunda bir insan için doğaldı bu. Kaldı ki oldum olası müziğe meraklıydı. Biz de onu neşelendiren bir şeyler keşfetmiş olmanın mutluluğuyla hemen çimlerin üstüne yanladık. Burası yandaki eğimli kıyı kenarı kadar tozlu değildi. Sıradan bir mavna olmadığı her halinden belli oluyordu. Taşımacılık amaçlı değil, konut olarak kullanılmak üzere yapılmış bir mavnaydı. Tertemiz, alengirli, çiçeklerle süslenmiş, hatta pek fiyakalı bir köpek kulübesi bile vardı. Robinson'a bir güzel betimledik o mavnayı, her şeyini merak ediyordu. "Ben de bunun gibi tertemiz bir teknede yaşamak isterdim," dedi o zaman. "Ya sen?" diye sordu Madelon'a. "Anlıyorum ne demek istediğini," diye yanıtladı Madelon. "Ama çok pahalıya mal olacak bir heves bu Leon. Eminim içinde birkaç dairesi olan bir binadan bile çok daha pahalıdır o mavna." Üçümüz birlikte bu konuya eğilip böylesi bir mavnanın fiyatının ne olabileceğini düşünmeye başladık ve çeşitli tahminlere boğulduk. Herkes kendi bulduğu rakamda ısrar ediyordu. Nereden edindiysek her konuda böyle yüksek sesle hesap kitap yapma alışkanlığını. Bu sırada akordeonun müziği ve ona eşlik eden bir şarkının sözleri kulaklarımızı okşuyordu. Sonuçta bu mavnanın en az bir 100 bin frank edeceği konusunda mutabık kaldık, hayal dünyası. Yum o güzelim gözlerini, çabuk gelir sonu saatlerinin, o güzelim, o tatlı dünyanın, hayallerinin. İçeride kadın erkek hep birlikte bu şarkıyı söylüyorlardı. Biraz falsoluydu elbette ama biraz da ortam sayesinde yine de kulağa pek hoş geliyordu. Havanın sıcaklığına ve kırlara, ayrıca saatin kaç olduğuna ve nehire gayet iyi uyum sağlıyordu. Robinson inat ve ısrarla rakamlarla boğuşmaya devam ediyordu. Ona betimlediğimiz türde bir mavnanın çok daha fazla para edeceğini iddia ediyordu. Çünkü üst kısma daha aydınlık olsun diye vitray yapılmıştı ve her tarafta bakır süslemeler vardı. Bayağı lükstü yani. Leon böyle kendini yoracağına diye yatıştırmaya çalışıyordu onu Madelon. Şu sık çimlerin üzerine rahat rahat uzanıp biraz dinlensen daha iyi olur. Ha 100 bin ha 500 bin ne fark eder? Nasıl olsa o para ne sende var ne de bende, değil mi? O halde bu kadar dert etmene hiç gerek yok. Ancak uzanmış olmasına karşın yine de fiyatı dert etmeye kararlıydı. İlle de meseleyi çözmek ve o çok pahalı mavnayı gözünde canlandırmak istiyordu. "Motoru var mı peki?" diye soruyordu. "Biz nereden bilebileceksek?" Madem bu kadar ısrar ediyordu, ben de sırf onu memnun etmek için gidip arkaya baktım. Küçük bir motorun borusunu falan görür müyüm diye. Yum o güzelim gözlerini, çünkü hayat yalnız bir masaldır, aşk koca bir yalandır, yum o güzelim gözlerini. İçeridekiler böyle şarkı söylemeye devam ediyorlardı. Bizim de o sırada nihayet yorgunluktan içimiz geçmişti, uykumuzu getiriyorlardı. Bir ara küçük köpek kulübesinin epanyol cinsi köpeği dışarı fırladı ve gemi iskelesinin üstünden bize doğru havlamaya başladı. Sıçrayarak uyandık ve biz de onu, yani epanyolu, azarladık. Robinson'dan da korkulur muymuş? O sırada mavnanın küçük kapısından köpeğin sahibiymiş gibi davranan biri çıktı güverteye. Köpeğine bağırılmasını istemiyormuş, biraz atıştık haliyle. Ancak Robinson'ın neredeyse kör olduğunu anlar anlamaz sakinleşiverdi adam, hatta bok gibi kaldı. Bizi azarlamaktan vazgeçtiği gibi ona kaba adam denmesine bile pek sesini çıkarmadı, ortalık yatışsın diye. Telafi babında bizi nazikçe kahve içmeye davet etti mavnasında, çünkü dediğine göre doğum günüymüş. Bizlerin orada güneşin altında pişmemize gönlü razı olmamış da falan da feşmekan. Üstelik iyi de denk düşmüş, çünkü sofrada tam da uğursuz rakam olan 13 kişilermiş. Genç bir adamdı bu. Patron tatlı kaçık. Bize anlattığına göre gemileri severmiş. Hemen anlamıştık zaten. Ancak karısı denizden korkuyormuş. Bu durumda neredeyse karaya oturacak kadar kıyıya yanaşıp halatla sıkı sıkı bağlanmışlar. Evinde, yani mavnada bizi misafir etmekten epey hoşnut gibiydiler. Başta da karısı. Melekler gibi güzel akordiyon çalan hoş biri. Kaldı ki bizi kahve içmeye davet etmekte pek kibar bir davranıştı hani. Serseri falan olmadığımız ne malumdu. Bayağı güvenmişlerdi bize sonuçta. Bu pek şirin ev sahiplerimize yaraşır biçimde davranmamız gerektiğini derhal anladık. Hele diğer misafirlerinin yanında. Robinson'ın birçok kusuru vardır kuşkusuz ancak genelde duyarlı bir çocuktur. Sırf o sesleri duyarak artık uslu durup kaba saba konuşmamamız gerektiğini yüreğinde hissediverdi. Şık giyinmiş sayılmazdık elbet ancak yine de temiz paktık. O havalı, esmer, şiirsel saçlarıyla ve gemici tayfası tarzı ama onun da daha şık bir uyarlaması olan sevimli takım elbisesiyle iyice bir süzdüm onu, yani Mavna'nın patronunu. 30 küsür yaşlarında olmalıydı. Güzel karısınınsa kelimenin tam anlamıyla kadife gibi yumuşacık bakışları vardı. Sofradan az önce kalkmışlardı ancak yemekten artanlar bile bir orduyu doyurmaya yetebilirdi. O küçük pastanın tadına bakmayı reddetmedik doğrusu. Hayır denir mi hiç? Yanına da biraz porto şarabı elbette eşlik etmek için. Çevremde bu kadar saygıdeğer sesler duymayalı çok olmuştu. Saygıdeğer şahsiyetlerin karşılarındakini sindiren kendilerine özgü bir konuşma tarzları vardır. Beni de düpedüz ürkütürler, özellikle de kadınları. Oysa yalnızca biçimsiz, kendini beğenmiş cümlelerden ibarettir söyledikleri, gel gelelim eski mobilya parlatır gibi cilalanmış sözlerdir bunlar. Harcı alem bile olsa yine de korku salar o cümleler. Daha karşılık vereyim derken üzerlerine basarak kayıp düşmekten korkar insan. Eğlence olsun diye fukara şarkıları söyleyip süflileşmeye gayret ettiklerinde bile gözünüzü korkutup sizi irkilten o saygıdeğer vurguyu asla terk etmezler. İçinde sanki hep ufak bir kırbaç barındıran bir vurgu gibi bu uşaklara hitap ederken daima lazım olan cinsten. Tahrik edicidir bu. Ancak insanı aynı zamanda karılarına uçkur çözmeyi de teşvik eder. Sırf sokulmuşken diplerine biraz sürtüp görmek için nasıl kıvırdıklarını o pek havalanmış burunlarını, öyle derler ya hani. Alçak sesle içerisinin nasıl döşendiğini anlattım Robinson'a. Sırf eski tarz mobilya. Biraz annemin dükkanını anımsatıyordu bana ama elbette çok daha parlatılıp paklanmış halini. Annemin orası hep bayat karabiber kokardı. Ayrıca bölmelerin üzerinde patronun tabloları asılıydı her yerde. Ressammış, karısı açıkladı bunu bana. Üstelik çalımından da geçilmiyordu. Karısı seviyordu erkeğini besbelli. Sanatçıydı patron, erkek güzeli, güzel saçlar, güzel rantlar, mutlu olmak için ne gerekiyorsa vardı yani. Bunun üstüne bir de akordiyon eklediniz mi, dostlar, teknede ve sığ sularda kurulan düşler, yerinde sayan, asla bir yerlere varamadığından hiç şikayetçi olmayan. Evlerinde bunların hepsi vardı işte. İstemedikleri kadar şeker bile vardı. Üstelik biri bizlerle vantilatör rüzgarının arasından özlenen bir serinlik de yayıyordu. Ulvi bir güven duygusuyla birlikte. Madem ki gelmiştik bizler de kaynaşmalıydık herkesle. Önce soğuk meşrubat ve kremalı çilek, en sevdiğim tatlı. Madelon biraz daha alabilmek için can atıyordu. O bile artık görgülüymüş gibi davranmaya başlamıştı. Erkekler onu, yani Madelon'u pek şeker bulmuşlardı. Özellikle de kayınpeder. Bayağı kellifelli bir adam. Madelon'un yanı başında olmasından pek mutlu görünüyordu ve ona nasıl yaranabileceğini bilemediği için de adeta yerinde duramıyordu. Burnunu üstüne kadar bulaştırdığı kremalara gömülmüş kızın önüne masadaki tüm tatlı ve şekerlemeyi toparlayıp yığıyordu bir tek onun için. Konuşmaların akışından anlaşıldığı üzere dulmuş kayınpeder ama tabii yavaş yavaş unutmaya çalışıyormuş artık. Unutmasını unutuyordu besbelli, hem de nasıl. Yumuldu iyice Madelon'da likörlere, çakır keyif oldu kısa sürede. Robinson'ın takım elbisesinin üstünden hem yorgunluk akıyordu hem de yıllar boyu birbirini kovalamış olan mevsimler, benimkisi de öyle, ancak bulunduğumuz korumalı yerde bu çok da belli olmuyordu. Gel gelelim o her bakımdan rahat, Amerikalılar gibi pürü pak, yunmuş, arınmış, kalıp kıyafet yerinde iki dirhem bir çekirdek duran ötekilerin yanında kendimi yine de biraz aşağılanmış hissediyordum. İyice kafayı bulan Madelon dağıtmaya başlamıştı. Narin profilini tablolara çevirmiş, saçma sapan şeyler anlatıyordu. Durumun biraz farkına varan ev sahibesi vaziyeti kurtarmak için yeniden akordeon çalmaya başladı. Herkes hep bir ağızdan az önce duyduğumuz şarkıyı derken bir başka şarkıyı söylemeye koyuldu. Biz üçümüz de eşlik ediyorduk, alçak sesle ama eni konu falsolu. Robinson kakao üretimi konusunda allamelik taslayan yaşlı bir beyefendiyle koyu bir sohbete dalmanın yolunu bulmuştu. Esaslı bir konu. Bir sömürgeli, bir sömürgeli daha eder iki sömürgeci. Ben Afrika'dayken diye Robinson'ın lafa girdiğini duydum. Ağzım bir karış açık. Purdue şirketinin ziraat mühendisi olduğum dönemde diye üsteliyordu. Koca bir köy halkını çalıştırıyordum ekinlerde falan filan. Beni göremediği için varlığımı unutup atıyordu atabildiği kadar. Bol keseden, uydurma anılar. Yaşlı beyin karşısına geçmiş göz boyuyordu. Bir sürü yalan. Kendini o yetkin yaşlı beyefendiyle aynı düzeyde gösterebilmek için elinden geleni yapıyordu. Genelde pek konuşkan olmayan, kendi halinde biriyken bu kez sinirime dokunmaya başlamıştı. Robinson ve hatta bu derece zırvalıyor olması beni bayağı üzmüştü. Ona şeref konuğu muamelesi yapıp koca bir divanın ortasına yerleştirmişlerdi. Parfüm kokuları içinde sağ elinde bir kadeh Fine. Fine çok sayıda yöresel çeşidi olan bir Fransız alkolü. Öbür eliyle de geniş daireler çizerek balta girmemiş ormanların ve ekvator kasırgalarının azametini anlatıyordu. Kaptırmış gidiyordu, iyice kaptırmıştı. Aysel de keşke burada olabilseydi, şöyle bir köşeye sığışıp epey gülerdi bu işe herhalde. Zavallı Aysel. Doğrusunu söylemek gerekirse rahat olmasına bayağı rahattık onların şu mavnalarında. Hele tam o sırada hafif bir nehir meltemi esmeye başlamışken ve lüle lüle perdeler pencerelerin çevresinde ortama taze bir neşe katan bayraklar gibi uçuşurken. Neyse sıra yeniden dondurmalara geldi, ardından yine şampanya. Patronun doğum günü değil miydi? Defalarca hatırlatmamış mıydı? Bir kerecik olsun herkese zevk vermeyi kararlaştırmıştı. Hatta sokaktan geçenlere bile. Bir kerecik olsun bize de. Bir saat boyunca, belki de iki, üç, hepimiz onun kanatları altında kaynaşacaktık. Hepimiz dost olacaktık. Bilinenler de, ötekileri de, hatta yabancılar dahi ve hatta biz üçümüz bile kıyıdan köşeden toplanan masada 13 kişi kalmamak için ehvenişer olarak. Neredeyse o sevinli mutluluk şarkımı söylemeye başlayacakken caydım, birden mağrur kendine gelmiş. Davet edilmiş olmamı her şeye karşın haklı bir gerekçeye oturtmam gerektiğini düşünerek onlara şahsımda Paris yöresinin en saygıdeğer hekimlerinden birini davet etmiş olduklarını beyan ettim. Alı al moru mor. Kılık kıyafetim bu insanların bunu daha önce akıl etmelerini sağlamaya elverişli değildi elbette. Arkadaşlarımın pespayeliydi. Ancak kim olduğumu öğrenir öğrenmez derhal çok memnun olduklarını, şeref duyduklarını bildirdiler ve hiç vakit kaybetmeden her biri bana kendi özel ufak tefek bedensel dertlerinin ipuçlarını vermeye koyuldu. Ben de bunu fırsat bilip bir iş adamının kızına yanaştım. Tesadüf bu ya, kurdeşen yetmiyormuş gibi durup dururken midesinden ekşi sular gelmesinden de yakınan balık etinde ufak tefek bir kuzendi bu. Rahata ve iyi yemeklere alışkın değilseniz bunlar kolayca insanın aklını başından alabiliyor. Gerçek zaten sizden uzaklaşmak için can atar. Sizi azat etmesi işten bile değildir. İnsan kendi gerçeğine çok da bağlı değildir aslında. Bu beklenmedik keyif bolluğu karşısında o bildik megalomon çılgınlık sizi derhal sarmalayıverir. Bir yandan kuzene kurdeşenden söz ederken ben de zırvalamaya başladım. İnsan gündelik aşağılanmışlıklarından kurtulabilmek için kendini zenginlerle bir tutmaya çalışarak Robinson gibi yalanlara başvurur. Hani yoksulların para niyetine kullandıkları o yalanlara. O kötü ambalajlanmış etinden budundan güdük bedeninden utanılır. Kendi gerçeğimi göstermeye razı olamıyordum onlara. O gerçekler onlara layık olabilecek düzeyde değildi. Tıpkı götümün kenarı gibi. Ne yapıp edip kendimi onlara beğendirmeliydim. Bana yönelttikleri sorulara ben de uydurma yanıtlar vermeye başladım. Tıpkı az önce Robinson'ın yaşlı beye yaptığı gibi. Havaya girme sırası bendeydi. O başa çıkamadığım sayıdaki hastalarım, sürmenaj, sevgili dostum Robinson'ın hani mühendis olan beni Toulouse'daki o küçük dağ evinde ağırlamayı önerişi. Hem ne olmuş yani misafir dediğin zaten enikonu yiyip içtikten sonra her şeye kolayca ikna olur. Neyse ki önüne ne konsa yer. Doğaçtan palavraların sağladığı uçar kaçar mutluluk alanında Robinson benden bir adım öndeydi. Peşine takılmak için ufacık bir çaba yeterli olmuştu. Robinson'ın taktığı camları koyu renkli gözlükler nedeniyle insanlar gözlerinin durumunu pek iyi ayırt edemiyorlardı. Biz de bol keseden onun başına gelen bu felaketi savaşa bağladık. O andan itibaren de iyice baş köşeye kurulduk. Sosyal statümüz terfi ettirildi. Hatta vatanseverlik kontenjanından onların yani ev sahiplerimizin seviyesine bile yükseltildi. Oysa önceleri kocanın yani ressamın bu fantazisi misafirleri biraz tedirgin etmiş değildi. Gerçi sosyete ressamı sıfatıyla ara sıra bu tür entrikalar yapması gerekiyordu elbet. Ama misafirler artık üçümüzü de gerçekten pek kibar ve son derece ilgi çekici bulmaya başlamışlardı. Madelon daha yeni nişanlanmış mahcup taze rolünün gereklerine yeterince sadık davranmıyor olabilirdi. Herkesin içini gıcıklıyordu. Kadınlar dahil. O kadar ki bir ara bu işin bir grup seksine dönebileceğini bile düşünmeye başlamadım değil. Ama hayır. Ağzından salyalar akarak sözcüklerin ötesine geçme uğraşının etkisiyle beli kırılan konuşmada bir süre sonra bet bereket kalmadı, hiçbir şey olmadı. Birbirimizi biraz daha ateşli biçimde, daha derinden, daha fazla mutlu etme yönündeki ortak niyetlenişimiz bizi iyice sersemletmişti. Cümlelere ve yastıklara sıkı sıkıya yapışıyorduk. Bedenlerimiz doymuştu. Sırf ruhumuzun çabasıyla içimizde ve dünyada bildiğimiz en büyüleyici, en olağanüstü ne varsa hepsini, dünyanın tüm mutluluğunu bu ana sıkıştırmak için elimizden geleni yapıyorduk. Komşumuzun da nihayet bundan faydalanabilmeye başlamasını arzuluyor ve o komşunun da aradığı o güzelliğin tam da bu olduğunu, onca yıldır tam olarak ve sonsuza dek mutlu olmak için eksikliğini hissettiği şeyin tam da bu özveri olduğunu bize itiraf etmesini bekliyorduk. Yani ona nihayet kendi varoluş nedenini idrak ettirdiğimizi ve herkese gidip varoluş nedenini bulduğunu söylemesi gerektiğini. Bu hazın şerefine ve onu kutlamak için hep birlikte yine kadeh kaldıracağımızı ve bunun sonsuza dek hep böyle devam etmesi gerektiğini, bu havayı bir daha asla bozmamamızı, özellikle de bir daha sakın asla o korkunç, mucizesiz dönemlere, henüz tanışmadığımız, bu kadar mükemmelce buluşmadığımız dönemlere geri dönmememiz gerektiğini, bundan böyle hep beraber, nihayet daima. Gel gelelim patron ortamın büyüsünü bozmadan edemedi. İlle de resimlerden söz etme takıntısı vardı adamın. Fazlasıyla kafasını kurcalıyordu bu konu. Tabloları bütün gücüyle ve her ne vesileyle olursa olsun, böylece de onun o inatçı ahmaklığı yüzünden sarhoş olmamıza karşın bayağılık tüm ezici ağırlığıyla aramıza geri döndü.